Ayrım 9.
Sayfa 102. Mektubumu alınca hiç duraksamadan izin verdi. İlk dükkanı içindeki mallarla birlikte Asım Efendi'nin bulduğu birine devrettim. Artık daireyi satın alabilirdim. Konuyu karıma açma zamanı gelmişti. Kaç zamandır sana bir ev almak istiyordum. İyi bir fırsat çıktı. 4 oda büyük bir salon. Kaloriferli, şömineli, asansörlü. Yeri iyi, önü açık. Garajı da var. İşin daha başındalar. Daireyi istediğin renkte boyatabilir, düzenleyebilirsin. Ucuz da, böyle bir imkan bir daha ele geçmez. Tabii karar senin. Kızlar uçtular. Bir odada kalıyorlardı. İlk kez kendi odaları olacaktı. Karım kişiliğinin el verdiği ölçüde gülümsedi. Ertesi günü görmeye gittik. Önce çevreyi gezip inceledi. Yukarı çıkamadığı için apartmanın birinci katını gezdirdim. Salonun yanındaki iki pencereli büyükçe odayı göstererek, "Eğer uygun görürsen bu odada benim çalışma odam olsun," dedim. Sonra da işbilir bir emlakçı gibi evin faziletlerini bastıra bastıra belirttikten sonra kalbim ağzımda bekledim. Neden sonra kararını açıkladı. Fena değil. Demek ki çok beğenmişti. Hemen o gün gereken ödemeyi yaptım. En geç bir yıl sonra her gün odamdan cennete bakacaktım. Ertesi güne Arzu'nun kısa mektubu geldi. "Canım hocam, inanılmaz bir güzelliğin gerçekleşmesini sağlayacağı için o kadar sevdiğim küçük dükkanı bırakmanıza kolayca razı oldum. Daha sonra da odama kapanıp çocuk gibi ağladım." Anlaşılan bebeğin annenin kanını ve sütünü emerek büyümesi gibi gelecekte ancak geçmişi yiyerek var oluyor. Yeni evinizde 1000 yıl sağlık ve huzur içinde yaşamanızı dilerim. Her gün ve istersek bütün gün birbirimizi görebileceğimizi düşündükçe sevinçten yerimde duramıyorum. Hele Aziru uçuyor, büsbütün uçuk oldu. Sevineceğinizi umduğu bir takım delilikler tasarlamaya başladı bile. Yasakçılar yasağın insanı aşırılığa ittiğini bir bilseler. Kötü haber, yumuşak G'nin yeğeni, karısı ve çocuğu 15 gün kadar bizde kalacaklarmış. Şu cimri feleğin işine bakın. 2 saatlik lütfunun faturasını hemen gönderdi. Evin bütün düzeni değişecek. Ben odamı onlara verip yukarıya İpek'in yanına sığınacağım. Çarşıya çıkacağım, yemek yapılacak. Bu arada o güzelim asma bahçe rüküşleştirilecek ve benzeri. Yani ışık hızıyla koşturmam gerekiyor. Fırsat buldukça ararım ve yazarım. Öpüyoruz. A ve A. Gerçekten her fırsatta soluk soluğa telefon ediyor. Ama mektupları kesildi. Yeğen Ankara'ya yerleşecekmiş, ev arıyorlarmış ve benzeri. Lanet olsun. Kız kim bilir ne kadar yoruluyordur. Sıkıldıkça inşaata gidip 4. kata tırmanıyor. Arzu'yu görmeye çalışıyor. Çevreyi inceliyorum. Önceden haber verebilirsem, odanın penceresine ya da camlı kapısına geliyor, balkona, terasa çıkıyor. Evdekilerin, inşaatta ve terasta çalışanların dikkatini çekmemek için bir hayal gibi görünüp kayboluyor. Terasın düzenlenmesi, teyzenin her gün fikir değiştirmesi yüzünden uzun sürdü. Bittiği zaman ayrılık mevsimi de gelip çatmıştı. Erkenden yaz tatiline gittiler. Ekim başında fırtına gibi döndü. "Hocam, dün gece geldik, evden arıyorum." Şakıyan bir ses. "Teyzen, sorun değil, sizi gece arasam daha rahat anlatabilirim. Arayabilir miyim?" "Elbette, öyleyse gece konuşuruz." Teyzesi sorun değilmiş. Ne demekti bu, ne olmuştu? Geceye kadar merak ve umut içinde sallandım. Aradığı zaman saat 1'i geçiyordu. Herkes derin uykuda. İyice emin olmak için bu saate kadar bekledim. "Ah canım hocam, sizi öyle özledim ki." "Ya ben?" Uzun bir sessizliği paylaştık. Benden önce toparlanıp olanları anlattı. Çiftlikte özlem giderek başıma vurmaya başlamıştı. Bütün gün karşımda ahlak tanrıçası gibi kurulup oturan teyzeme de içerledikçe içerliyordum. Bir gece dayanamadım. O kadar beğendiği insanın siz olduğunuzu söyleyiverdim. Donup kaldı. Artık susmadım. Ağzıma geleni söyledim. Sonunda da şantaja başvurdum. "Sen neler yapıyorsun?" Dedim ki, "Keşke o da, ben de evlerimizde mutlu olsaydık da birbirimize sığınmasaydık. Ama mutlu değiliz. Şimdi ne yapalım? Kendi mutluluğumuzu kurmak için evliliklerimizi çocuklarımızın başına mı yıkalım? Kimseyi incitmeden, talihimizden bir parçacık mutluluk koparmaya çalışıyoruz. Böyle bir şeyler işte. Son numara olarak, hiç değilse konuşmamıza göz yum," dedim. "Yoksa aklına gelecek her türlü deliliği yapacağım. ödü kopmasına rağmen 3 gün direndi. Sonunda boyun eğmek zorunda kaldı. Sizi görmemem şartıyla havadan sudan konuşmamıza razı oldu. Ben de sizi bir daha hiç görmeyeceğime dair uyduruk bir yemin ettim. Rüzgar bir kez daha yelkenimizi doldurmuştu. Yeniden her sabah konuşmaya başladık. 2-3 günde bir de geceleri arıyor. Gündüzleri günlük olaylardan, özellikle de çocuklarımızdan söz ediyoruz. Onun bu konuda henüz bir sorunu yok. Ben biraz dertliyim. Büyük kızım karımın küçük bir örneği olup çıktı. Şirin ise dağınık, dalgacı ve asi. Annesiyle sürekli itişme halinde. Araya girmek istiyorum ama bana da isyan edeceğinden korkuyorum. Geceleri birbirimize ayırmıştık. Bazı kapalı sözlerinden, ürkek şakalarından, vaat edilen günün pek uzak olmadığını sezinliyorum. Ama teyzesi rızasını geri alır da konuşamayız korkusuyla evden uzun zaman ayrılmadığı için görüşemiyoruz. Bununla birlikte her türlü tehlikeyi göze alıp 22 Ocak 1965 Perşembe günü buluştuk. En fazla bir saatim var hocam, dişçiye diye çıktım. Arabayı yıldırım gibi orman çiftliğindeki aşıklar yoluna sürdüm. Birbirinden uzak duran birkaç araba daha vardı. Açıklarında durdum. Her zamanki gibi dört bir yanı taradıktan sonra gözlüklerini ve kar başlığını çıkardı. Bir aksilik olmaz değil mi? Kuşkulu durdum. Olmaz herhalde. Hocam korkutmayın beni. Gözlerini kocaman açmış bakıyordu. Güldüm. Kusura bakma, korku sana öyle yakışıyor ki. Başını öte yana çevirdi. Ne kötüsünüz, zaten yüreğim ağzımda. Omuzunu okşadım. Yavrum, ben seni korkulacak bir yere getirir miyim? Dün çıkabileceğini söyleyince iki kez gelip burayı gözden geçirdim. Bu sabah yine geldim. Bu kasket ve gocukla hiç de güvenilir biri gibi görünmüyorum. Beni dikizci sanmışlardır. Bütün bedeniyle gülerek döndü. Kolları iki bahar dalı gibi boynuma dolandı. Telaş etmeden, konuşmadan, haz ve huşu içinde öpüştük. Çeyrek saat sonra oradan ayrıldık. İyice kaykılıp koltuğa gömülmüştü. Kıvrılıp başını kolumun altına dayadı. Ancak trafiğe karışınca sessizliği bozdu. Benim canım eve gitmek istemiyor. Ne yapabiliriz? İçini çekti. Hiç. Bir daha da konuşmadı. Evine yakın bir yerde durdum. Başına başlığını geçirip doğruldu. Avucunu öptüm. İnip hızla uzaklaştı. Gece, bir an önce taşının da ben de evime yeniden ısınayım dedi. Burada sıkıntıdan patlıyorum. Ne zaman taşınacaksınız? Mart'ta herhalde. Eh, o kadar dayanabilirim. Sonrasını düşünüp hayaller kurduk. Gece masa lambalarımızı yakar, birbirimizi görürüz. Kim bilir, belki de ilk gece o süt beyaz elbiseni giyersin. Birden kuşkuya düştü. Sizin apartmandan gören olmaz mı? Kimse görmez. Üstümüz çatı. Altımızdaki kattan da binalarımız arasındaki kot farkı yüzünden salonun ve senin çalışma odanın ancak avizeleri görülebiliyor. Hele teras hiç görünmüyor. Gülmesi tuttu. Yine her şeyi inceden inceye denetlemişsiniz. Elbette. Benden başka kimse görmesin diye seni gündüzleri cebimde taşımak, gece yastığımın altında saklamak istiyorum. Hırsız gözlerle paylaşır mıyım? Kendi bencil yanımdan bile korumaya çalışıyorum. Canım hocam, bugün de ne şefkatli, ne kadar esirgeyiciydiniz. Gerçeği söylemek zorundayım. Birçok sınır dışı davranışınıza hazır gelmiştim. Tek bir taşkın hareketiniz bile olmadı. Beni de kendi çizginizde tuttunuz. Öyle bir yer için doğru olan da buydu elbette. Size minnettarım ve zil zurna mutluyum. İki gün sonra öğleye doğruydu. Heyecan içinde telefon etti. Hocam, yüreğim ağzıma geldi. Ne oldu? Teyzem sabahleyin 3 aylığını almaya gitti. Bu fırsattan yararlanarak ustayı çağırıp telefonumu yeniden taktırdım. Şimdi odamdan arıyorum. Eski telefon aygıtını bir yere saklamış, bulamıyordum. Yenisini aldım. Daha iyi oldu. Bunun sesi kısılınca sinek fızıltısı gibi çalıyor. Artık siz de beni arayabilirsiniz. Teyzem bir aksilik çıkarmaz mı? Şu sıra sessiz. Benimle ilgilenmiyormuş gibi duruyor. Telefonu fark edince ne yapar bilemem. Yine bir sorun çıkarırsa bu sefer intihar girişiminde bulunurum. Görür gününü. Hoş bir kahkaha attı. Karım evi azar azar planlı bir biçimde toplamaya başlamıştı bile. Taşınmadan bir gün önce... Yarın rica ederim ayak altında dolaşma, işine git dedi. Akşama yeni eve gelirsin. Canıma minnet. Çalışma odamın nasıl düzenlenmesini istediğimi kabataslak anlatıp sabah erkenden işe gittim. Arzu'yu arayıp haberi verdim. Bu gece yeni odamdayım. Yazık ki konuşamayacağız. Telefonum yarın bağlanacak. Zarar yok. Nasıl olsa her dakika telefonlaşamayız. O yüzden ben de bir şifre uydurdum. Işığı bir kez kapatıp açarsam selam demek. 2. Hiçbir sorun yok. 3. Tehlike var, görünmeyin. 4. Sizi seviyorum. 5. İyi geceler. 6. Telefonum bağlandı. Tamam. 15 Mart akşamı güzel bir çiçek yaptırıp eve geldim. Beni sevinçle karşılayacaklarını umuyordum. Ama kimse de benimle ilgilenecek hal yoktu. Yorgunluktan surat içindeydiler. Çiçeği elimden alan bile olmadı. Bir yana bıraktım. Heyecanımı yatıştırmak için önce evi dolaştım. Oldukça yerleşmiş sayılırdık. Sonra odama girdim. Canım, salonun odasının her ikisinin balkonlarının bütün ışıklarını açmış, taşınmamızı kutluyordu. Odasındaymış. Balkon kapısının ve penceresinin kalın perdelerini açmıştı. Ama tül perdeleri kapalı olduğu için içerisi bulanık görünüyordu. Bir ara pencereye yaklaştı. Beni fark edince ışığını söndürüp yakarak selam verdi. Artık her istediğimde onu böyle kolayca görebilecektim ha. İçim titredi. Bu mucizeyi neden, nasıl hak ettiğimi düşünürken Şirin kapıyı araladı. Baba, yemek yiyecekmişiz. Yemeği mutfakta pek az konuşarak yedik. Yemek biter bitmez odalarımızı yerleştirmeye koştuk. Karım odamı tıpkı rica ettiğim gibi düzenlemiş. Masamı ikinci pencerenin önüne koydurmuş. Oturunca Arzu'nun evi bütünüyle görünüyor. Oturup masamı yerleştirdim. Kitap ve dosya paketlerini açmaya başladım. Saat 10'da yorganımı yastığımı getirip divana bıraktı. İyi geceler, iyi geceler. Bu gece beni yatağımıza dönmek zorunda bırakacağından kuşkulanıyor, ne yapacağıma karar veremiyordum. Böyle davranması içimi rahatlattı. Bir süre sonra Arzu'nun masa lambası yandı. Sarıya çalan hafif bir ışık. Pencerenin tülünü açmış. Masası hemen pencerenin önünde. Üzerinde süt beyaz elbise. Çıplak teni altın suyuna batırılmış gibi parlıyor. Odamın ışığını söndürüp masa lambamı yaktım. Işığını iki kez kapatıp açtı. Sonra da üç. Ben de. Uzun zaman gece kelebekleri gibi gözlerimizi birbirimizin ışığından ayırmadan oturduk. Sinyal verdim. İyi geceler. Uzunca bir aradan sonra yanıtı geldi. İyi geceler. Sabah sitem etti. Niye o kadar erken ayrıldınız? Seni daha fazla uykusuz bırakmamak için. Sevinçten uçarken uyuyabilir miydim? Yatıp kitap okudum. Okuduğumu da anlamadım. Neyse, biliyor musunuz, dün akşama kadar sizin evi gözledim. Bir ara eşinizi gördüm. Ne kadar güzel kadınmış. Keşke içi öyle olsaydı. Yok yok, olmaması daha iyi. Yoksa beni fark eder miydiniz? Canım, hocam, gece soluk ışıklar yumuşak gölgeler içinde bir Rembrandt resmi gibiydin. Mutlu musunuz? Ta arşa kadar. Öyleyse ben iki kat mutluyum, sizi görebildiğim ve mutlu ettiğim için. Yeniden kuşkuya düştü. Sizinkiler de beni göremezler değil mi? Göremezler kızım. Bizim dairenin size bakan cephesinde sadece salonun pencereleriyle benimkiler var. Yatak odaları, balkonlar yanda ve arkada. Karım evin içinin görünmesinden hiç hoşlanmadığı için hava kararırken salonun kalın perdelerini de çeker. Misafir yoksa, biliyorsun, yüzünü kremle sıvayıp tam saatinde yatar. Kızlara hiç bakma. İkisi de kendi aleminde. İçin rahat olsun. İyi öyleyse. Çünkü boş verin. Sesi bir hoştu. Bir muziplik tasarlıyordu herhalde. Ama açıklamadı. Bazı bilgiler vermekle yetindi. Yemeği misafir gelirse salonda yoksa mutfakta yiyorlarmış. Yumuşak G geç gelince salonda bir sigara içip öyle yatar, yemeği evde yerse erkenden uyurmuş. Eve yeniden ısındım dedi. Odamı başka türlü düzenleyeceğim. İlk olarak da beni rahat rahat görebilmeniz için masamın konumunu değiştiriyorum. Canım. Ama bu sevincin sürebilmesi için yumuşak G'nin ya da teyzemin sizi asla görmemesi gerek. İkisi de sizi tanıyor. Gece kendimizi şaşırdık. Çok hesapsız hareket ettik. Haklıydı. Uzun zaman pencerenin önünde durmayın artık. Masa lambanızı sürekli açık bırakıp ışığında oturmayın. Kim olduğunuzu anlarlar. Kısacık yakıp hemen söndürün. Sizi bir an görmek, sonra hep orada olduğunuzu bilmek bana yeter. Susmayı beceremedim. Ama yavrum, ben seni hep görmek... Aman hocam diye payladı. Bütün bu hazırlıkların, önlemlerin amacı zaten o değil mi? O gece 11'i 20 geçe masa lambasını yaktı. iki kez kapatıp açtı. Sorun yok. Ben de bizde de sorun olmadığını ve telefonumun bağlandığını bildirdim. Tavsiyesine uyarak ışığı söndürdüm. Masasını yere kadar camlı kapının yakınına yerleştirmiş. Bana yan dönmüş öyle oturuyor. Arzu'yu bacakları dışında neredeyse bütünüyle görebiliyorum. Bu gece hayvanat bahçesine geldiği günkü tiril tiril elbiseyi giymiş. Saçları cayır cayır, bir şey okuyormuş gibi biraz önüne eğilmiş. Arada bir arkasına yaslanıyor. Başını bana çevirip gizli bir gülümseyişle bakıyor. Bir zaman sonra geri çekildi. Elindeki kitabı okuyormuş gibi yaparak küçük koltuğunu çevirip bana doğru döndü. Biraz bekledikten sonra da ayak ayak üzerine attı. Ah! Fil dişi gibi parlayan iki uzun, nefis bacak. Gamzeli yuvarlak dizler, ince bilekler, ayakları çıplak, eteği kalçalarına doğru toplanmış. Başını kaldırıp baktı, yine kitaba eğdi. Tüm bedenim yürek kesilmiş, deli gibi atıyor. Ancak korka korka göz ucuyla izleyebildiğim o kaçak güzellik şimdi önümde cömertçe serilmiş duruyordu. Soluğum kesildi. Gördüğü de sadece yarıya kadar çıplak iki bacak. Şirin öyle deme, ikisi için de büyük bir aşama bu. Okumayı sürdürerek bacaklarını değiştire değiştire sabırla oturdu. 12'ye doğru telefon etti. Hocam diye fısıldadı. Canım, o güzel yüreğinden öperim. Ben de ellerinizden. Sesi dalgalandı. Ben çoktan beri sizinim hocam. Ama siz de, ben de yeteri kadar cesur olmadığımız için bir türlü rahat davranamadık. Artık hepsi geride kaldı. Aşk gerçekten ayıbı güzelliğe, utancı sevince dönüştürüyormuş. Beni nasıl sevgiyle izlediğinizi düşündükçe utancım azalıp yok oldu. Giderek beni izliyor olmanızdan hoşlanmaya başladım. Sonunda da kadınca bir gurur duydum. Artık arkası gelir bunun. Öyle olması gerekir. Büyük dönemeçten savrulmadan geçmiştik. Gerisini doğa çözerdi. Neşe içinde gevezelik etmeye koyulduk. Saat ilerledi. Telefonlarımızı öperek vedalaştık. Sanem notları karıştırdı. Bundan sonraki birkaç günü çala kalem kısa notlar halinde yazmış. Güldüm. Pencereden ayrılamamıştır da ondan. Yoksa adım adım tadını çıkara çıkara yazmaya bayılıyor. 16.3.1965. Arzu'dan izin almadan kötü bir iş yaptım. Güçlü bir dürbün edindim. Doğallığı örseleyeceği, hatta bayağılaştıracağı için haklı olarak çok kızacak. Uygun bir fırsatta söylerim. İstemezse atarım gider. Eve sevinçle koştum. Lanet olsun. Yemeğe misafirleri gelmiş. Boş yere bekledim. Alçaklar. Çok geç saate kadar oturdular. Üçüncü gecemizi çaldılar. 17.3.65 Sabah. Hocam bu gece ne giyeyim diye sordu. Ne hayallere kapılıyordum ama söylemem doğru olmazdı. Zaten her şeyin yolunda gitmesinden ürkmeye de başlamıştım. Kızım sen kendin benim için büyük bir şölensin. Ötesi önemli değil dedim. Gece tok gözlülüğümün ödülünü aldım. Şort giymişti. Dürbünle bakınca teninin gözenekleri bile görünüyor. Ya bir odaya girerse diye sordum. Ondan ben de korkuyorum. Yatak odam olsa kapısını kilitlerim. Ne var ki teyzem gece aşağıya inmez. Öteki yattı mı sabaha kadar deliksiz uyur. Merak etmeyin. Yine de diken üstünde oturuyorum. Bir kulağım da tetikte. 18.3.65 Bugün astronot Leonov uzayda ilk yürüyüşü gerçekleştirmiş. Geç kaldın dostum. Ben kaç gündür uzayda dans ediyorum, haberin var mı? Gece dedi ki, çocukluğumda bütün çocuklar gibi ben de hep olağanüstü bir serüvenin kahramanı olmayı düşlerdim. Tehlikelerden kurtuluyorum, inanılmaz, şaşırtıcı, beklenmedik şeyler yapıyorum. Herkesi yeniyorum. Meğerse bu günleri düşlüyormuşum. 19.3.65 Akşam kayınvalidem yemeğe geldi. Hiç tekin değildir. Havadan nem kapar, yoktan koku alır. Tehlike sinyali verdim. Arzu bir daha odasına girmedi. Hanımefendi giderken, bu eski eşyanın bu yeni eve hiç uymadığını söyledi. Bu cümle başıma çok iş açabilir. 23.65 Sabah. Ağaçlarım da sevinç içinde, yani çiçek açtılar dedi. Akşam geç geldiğim için çiçekleri karanlıkta görememiştim. 21.3.65 Bugün pazar. İlk işim terasa bakmak oldu. Ağaçları erken sıcaklar yüzünden gerçekten süslenip püslenmişler. Bütün gün masamda oturup Bir yandan çalıştım, bir yandan da tül perdemin aralığından Arzu'yu izledim. Odasını topladı, havalandırdı. Bir ara kızıyla terasa çıktı. Kimsenin ilgisini çekmemeye çalışarak günü tamamladı. Ne tedbirli kız. Ama gece inadına coştu. Saydam kırmızı bir sabahlık, içinde siyah, kısa kombinezon. Ayaklarında ince, yüksek topuklu terlikler. Başında gül bahçesine geldiği gün taktığı kızıl peruk. Bu tablonun adı bir Paris gecesiymiş. Çok eğlendik. 25-3-65. Bu gecede Şehrazat oldu. Bu küçük oyunlar galiba büyük ayinin ürkek fragmanları. Nisan bayram gibi geçti. Konuşmalarımız iyice özelleşti. Ne yazık ki buluşmayı göze alamıyordu. Hayır hocam, talihimizi zorlamayalım. Şimdilik bu kadarla yetinelim lütfen. Peki. Mayıs başında karım bir ailenin büyük kızımız Zerrin'i istemeye geleceğini haber verdi. Aman tanrım, evlenecek kadar oldu mu o süslü bebek? Hiç kaçırılmayacak, zengin, köklü bir aileymiş. Kim diyor? Annem. Tehlikeli bir sessizlikten sonra, herhalde eşyayı yenileriz değil mi diye sordu. Beklediğim olmuştu. Peki, yalnız fazla açılmayın. İnanılmaz bir hızla ve insafsızca bir hafta içinde salonun eşyasını baştan aşağı yenilediler. Yarım saatlik bir ziyaret için bir küçük servet harcadılar. Damat yeni tip genç iş adamlarından. Soluk alıp verirken dolar hışırtısı duyuluyor. Hiç benimseyemedim. Mayıs sonunda çocukları nişanladık. Nişan karımın istediği gibi şatafatlı oldu. Düğün Ekim'de. Elbette kızımı küçük düşürecek değildim. Her şeyin istediği gibi olmasına özeniyorum. Ama istekleri hiç bitmiyor ki. Yavaş yavaş bunalmaya başladım. Arzu, sakın sıkılmayın dedi. Biliyorsunuz bankada biraz param var. Gözlerim doldu. Anladım kızım, sağ ol. Gerekirse isterim. Sıkıntımı dağıtmak için gevezelik edip durdu. Telefonu kapamadan önce de o güne kadar hiç düşünmediğim bir öneride bulundu. Bu gece birlikte içelim mi? Bayıla bayıla kabul ettim. Gece yarısına yakın ışığını yakıp araladı. Ben çikolatayla konyak içeceğim. Siz? Rakıya devam. Kadehlerimizi telefonlarımıza değdirdik. Canım. Hocam. Şort ve kolsuz bir bluz giymiş. Bluzunun uçlarını göbeğinin üzerinde düğümlemiş. Elimi uzatsam tutacak gibiyim. Sol kolundaki çiçek aşısının izini bile görebiliyorum. Bütün acemiler gibi hızlı içti. İlk kadehte sarhoş oldu. Oo, başım dönüyor. Konyak içmeye niye heves ettim ki? Daha önce hiç içmemiştim. Ben sarhoş oldum hocam. Kıkır kıkır güldü. El salladı. İçimi eriten hayal meyal bir sesle şarkı söyledi. Gönül harareti sönmez şarabı kevserle. Hayatı gel içelim bu seden kadehlerle.